Ayrım 30, Huzurun Kaynağı Aile, Mehmet Oruç, sayfa 402. Gençlik cinnetten bir şube. Gençlik cinnette olduğu için evlilik, aile hayatı gün geçtikçe çökmekte, bu çöküşün daha hızlı olması için medyada elinden geleni yapmaktadır. Batı'da gerçek manada aile zaten kalmadı. Gençler normal evlenme yerine beraberliği tercih etmekteler. Bizde de bu akım hayli mesafe aldı çünkü bazı çevreler devamlı bunu körüklemektedirler. Halbuki toplumun yapısını ilgilendiren yapılanmalarda, değişikliklerde çok dikkatli olunmalıdır. Çoğu zaman yapılan yanlışlığın telafisi mümkün olmamaktadır. Bunun için cinsiyet konusunda yayın yapan kuruluşlar mutlaka ama mutlaka kadın ve erkek psikolojisini, cinsiyet motivinin mahiyetini ve gücünü çok iyi bilmek durumundadırlar. Bütün canlılar üremek zorundadırlar. Üreme de türlere göre değişmektedir. İnsanlarda üremenin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere nikahlı çiftler arasında cereyan etmesi gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere kadın ile erkek arasında bir sevgi gönül bağı vardır. Nitekim ayet-i kerimde sizi bir tek candan, Hazreti Adem'den yaratan, ondan da gönlü buna ısınsın diye eşini Hazreti Havva'yı yaratan odur buyurulmuştur. Araf 189. Böylece beşeriyet iki cinsi birbirine kaynaştıran sevgi gücüyle o günlerden bugünlere üreyerek gelebilmiştir. Bunun için halk arasındaki nikahta keramet vardır sözü meşhur olmuştur. Bazıları beşeriyeti bu konuda bazı boşluğa teşvik etmişler, her türlü sosyal ve vicdani sansürü ortadan kaldırmak istemişlerdir. Bu konuda İslam'ın gösterdiği gerçekçi ve mutedil yolu terk etmişlerdir. Sosyalleştirme dayatması. Bunun için de çocuk, ergen ve genç psikolojisinden habersiz kişiler, cinsel eğitim ve sosyalleştirme adı altında çok yanlış davranışlar içinde düşmüşlerdir. Mesela çocuklar ısrarla bir arada tutularak sosyalleştirilmeye çalışılmıştır. Halbuki bu konuda psikologların ve pedagogların tespitleri tamamıyla farklı. İlim adamlarına göre 0-6 yaşları insan hayatında ilk çocukluk dönemidir ve bu yaştaki çocuklar kız erkek ayrımı yapmadan birlikte oynamaktan, birlikte hareket etmekten hoşlanırlar. Fakat ikinci çocukluk dönemi adı verilen 6-12 yaş çocukları ve ergenlik çağı için durum tamamıyla tersinedir. Rıza Kardaş, Eğitim Psikolojisi. Yani bu yaşlarda kızlı erkekli karma gruplar meydana getirmekten hoşlanmazlar. Onlar kendi cinsleriyle birlikte çocuk grupları oluşturmaya çalışırlar. Hatta onlara göre bu yaşta bulunan çocuk grupları karşı cinsin meydana getirdiği gruplara öfkeyle bakarlar. Beraberlikte ısrar psikolojik bozukluklara sebep olur. Bu konuda bütün psikolog ve pedagoglar aynı görüştedir. Bu hususu E.B. Harlık da psikometrinin kurucusu Moreno da teyit ederler. Bu yaş dönemleri içinde bulunan çocukları ve ergenleri sosyalleştireceğim ve karşı cinse intibak ettireceğim diye ortaya çıkan, onların psikolojik özelliklerini ters düşen zorlamalara giden kişi ve müesseseler başarılı olmak şöyle dursun, çok ders tepkilerle karşılaşmaktadırlar. Ateş ve barut. Toplumun delikanlılık çağı dediği bu dönemde gençler önemli psikolojik ve fizyolojik değişimlere uğrarlar. Yepyeni meseleler karşısında kaldıklarını görürler. Hele delikanlıların bu durumunu istismar ve tahrik eden çevreler ve uyarıcılar fazla ise buhranın boyutları gittikçe büyür, iş birçoklar için cinnet mertebesine varabilir. Amerika ve Avrupa cemiyetlerinde kısmen de bizde görüldüğü üzere çeşitli suçlar işleyen ve korkunç sapık davranışlar gösteren gençlik akımları oluşur. Genişleyen, büyüyen ve kalabalıklaşan bütün sanayi toplumlarında görüldüğü üzere aile ve cemiyet zayıfladığından başıboş kalan genç nesiller akla hayale gelmeyecek şeytana tapma, sapık ilişkiler, uyuşturucu kullanma gibi her türlü çılgınlıklara başvurabilmekteler. Sevgili Peygamberimizin buyurdukları gibi başı boş bırakılan gençlik gerçekten de şimdi gençlik cinnetten bir şubedir. Hele bu gençlik sahipsiz, himayesiz ve kontrolsüzse. Üstelik bir de kışkırtıcı film ve yayınlarla karşı karşıyayız. Ecdadımızın ateş ve barut misaliyle tehlikeli bulduğu genç kız ve erkek ilişkilerinin Amerika ve Avrupa cemiyetlerinde gençleri ne hale getirdiğini çok iyi tahlil etmek gerekir. Başıboş ve kontrolsüz bir cemiyette serbest beraberliklerin insanı hayvanlaştırdığı bir gerçektir. İnsanlıkla, medeniyetle hiç alakaları kalmamıştır. Yeme, içme ve çiftleşmeden başka bir düşünceleri yoktur. böyle bir toplum teknolojide ne durumda olursa olsun yok olmaya mahkumdur. Çünkü toplumları ayakta tutan teknoloji değil medeniyettir. Ruhu besleyen manevi ve ahlaki değerlerdir. Bardak boş kalmaz. Görünüşte basit gibi de görünse bazı olaylar iz bırakıyor hafızada. Fizik öğretmenimiz bir gün derse girdiğinde çantasından çıkardığı su bardağını masanın üzerine koymuştu. Biz bardağın ne yapacak diye merakla beklerken defteri imzaladıktan sonra boş bardağı gösterip sordu. Çocuklar bu gördüğünüz bardak dolu mu boş mu? Biz hep birazdan bağırdık. Boş öğretmenim. Bilemediniz çocuklar, hiçbir şey boş kalmaz. Şu anda bardak hava ile dolu. Su koyduğunuz zaman da hava çıkar, su ile dolar. Bu fizik kuralı sadece madde için değil, insanın ruhi yapısı için de geçerlidir. Öyle veya böyle bir şeye inanmak zorundadır insan. Boş kalamaz. Ateistler bile inançsız değildir aslında. Kendilerine göre bir inançları vardır. Çekilen sıkıntıların sebebi. Bugün çekilen sıkıntıların sebebi insanın sadece madde olarak görülmesi ve mana tarafının ihmal edilmesidir. Allah-u Teala insanı madde ve mana olarak dengelemiş. Bu denge bozulunca felaketler birbirini izliyor. Bugün her türlü imkanı lükse rağmen gençlik bunalımda. Gençlerin ölüme giderken söyledikleri sözler bunu ortaya koyuyor. Fakat bunu anlayacak insan nerede? Hala çare başka yerde aranıyor, ilaç yerine zehir veriliyor. Sen çocuğa Allah'a inanmanın lüzumunu öğretmezsen, aksine bunu gericilik, yobazlık olarak empoze edersen, o da gider şeytana tapar. Nasıl olsa böyle bir duruma karışan, ayıplayan da yok. İnanma ihtiyacı insanın yaratışında mevcut. Bunu yok etmek veya bunun yerine başka şey koymak mümkün değil. Bir zamanlar her türlü maddi imkanlarla donatılmış, lüks içinde yüzen fakat maneviyattan uzak tutulmuş kolejli satanist gençler hepinizi seviyoruz ama buraya ait değiliz diyerek 15. kattan merdiven boşluğuna kendilerini bırakıp beton zeminde feci şekilde can vermişlerdi. Niye böyle yaptılar? Çünkü onlara buraya, bu dünyaya ait oldukları öğretilmemişti. Onların sadece maddelerine hitap edildi. Her türlü ihtiyacı karşılandığında insanın mutlu olacağı zannedildi. Maneviyat aksesuar olarak görüldü. Fakat bütün maddi imkanlara, lüks dairelere rağmen onlar huzuru terk edilmiş metruk haldeki tarihi binada buldular. Burada içki, fuhuş ve uyuşturucu eşliğinde ayinler düzenleyerek kedi köpek kurban ettiler. İnanç boşluklarını böylece doldurmaya çalıştılar kendilerince. Huzuru yanlış yerde aradıklarından da susuz olanın deniz suyu içerek daha da susadığı gibi daha çok huzursuz oldular. Neticede huzursuzluk onları intihara sürükledi. Biz gerçek huzurun yerini öğretemediğimiz için birileri gerçek huzurun intiharda olduğunu empoze etmişti onlara. Hem de nereden? Ta okyanus ötesindeki ABD'den. Bugün dünyada yaklaşık 10 milyondan fazla kişi şeytana tapıyor. Türkiye'de de yayılmaya başladı bu sapık inanç. Sen bardağı doldurmazsan birileri gelip dolduracak, bardak boş kalmaz çünkü. Ama su ile, ama hava ile, ama zehir ile. İntihar zayıf inancın eseri. Bu arada yeri gelmişken biraz da çocuklara kadar inen intihar üzerinde duralım. İntiharın ne olduğunu da anlatamadık toplumumuza. Anlatamadığımız bir yana filmlerde intihar sıkıntılardan bir kurtuluş yolu olarak gösterdik. İntihar genelde inanç boşluğunu veya zafiyetini gösterir. Müslüman intiharı düşünmez bile. Çünkü intihar bir çare, bir kurtuluş değil. Aksine tarifi imkansız azaplara kendini atmak demektir. İntihar etmek küfre yakın çok büyük günah olduğu için ölürken dayanılmaz acılara maruz kalır. Bu acı azap sonsuz olarak devam eder. Bunu bilen intiharı nasıl düşünsün? Biz de intihar olayları maneviyatın zaafa uğradığı dönemde yani batı ile içli dışlı olduğumuz Tanzimat'tan sonra görülmeye başladı. İntihar kelimesi Tanzimat'tan önce yazılan lügatlarda bile yoktu. Dinsizliğin ve inanç zayıflığının intihar üzerindeki etkisi büyüktür. Avrupa'da hayat standardı yüksek olan yerlerde intihar oranı daha yüksektir. Avrupa'daki intihar oranı Türkiye'dekinden 15-20 kat daha fazladır. Mesela Fransa'da 100 bin kişiden 44'ü intihar etmektedir. İntiharda Türkiye en alt sıralardadır. Türkiye'de de batıdan doğuya gittikçe inanç kuvvetlendiği için intihar oranı düşmektedir. Bütün bunlar gösteriyor ki huzursuzlukların, intiharların panzehiri sağlam bir inançtır. Gerisi havanda su dövmektir. Farkımız çocuklara nakledilmeli. Ayakta kalmak, hayatı idame ettirebilmek için farkı muhafaza etmek şarttır. Peki fark nedir? Fark orijinalliktir. Diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Bir cemiyeti, cemaati, inancı hatta devleti bu farklar haklar ayakta tutar. Bunun için çocuklarımıza Müslüman olduğumuz, diğer milletlerden farkımız anlatılmalı, hafızalarına nakşedilmelidir. Farkı çocuklarına nakletmeyen, orijinalliğini muhafaza edemeyen toplumlar dağılır, tarihe karışır. Bunun geçmişte sayısız örnekleri vardır. Osmanlı'yı 6 asır sapasağlam ayakta tutan, dünya imparatorluğu haline getiren orijinalliğiydi, diğer devletlerden farkıydı. Bu orijinallik Batı hayran enterler tarafından bozulunca asli unsurlar bir bir yok olup devlette sarsıntılar başladı. Sözde ayrıntıların körü körüne her şeyiyle batılaşma gayreti devletin sonunu hazırladı. Fark muhafaza edilmezse. Son yıllarda Müslümanların başına gelenler de farkı muhafaza edememekten dolayıdır. Mesela Bosnalılar Müslüman bir toplum olmalarına rağmen yaşayış olarak Sırplardan farkları kalmamıştı. Çocuklarına Müslüman ismi koymak bile ayıplanır hale gelmişti. Kız alıp veriyordu. Düğünlerinde ve diğer örf adetlerinde arada hiçbir fark kalmamıştı. Onları kendilerinden farklı görmüyorlardı. Arada fark kalmayınca da bildiğimiz feci olaylar meydana geldi. 250 bin kişi, çocuk, yaşlı, kız, erkek demeden katledildi. Farkı muhafaza edememenin bedeli ağır oldu. Fark muhafaza edilmediğinde sadece cemiyetler, devletler yok olmaz. İnançlar, dinler içinde bu kural geçerli. Mesela bugün Peygamber Efendimiz'den bu yana devam ede gelen ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip insan sayısı çok azaldı. Eskiden bütün İslam ülkeleri bu itikada sahipti. Bu itikadın aslında orijinaline sahip çıkılmadığı ve yaşanmadığı için bu ülkelerin çoğunda kalmadı. Bırakın ehli sünnet itikadına mensup Müslümanı bulmayı, ehli sünnetin ne olduğunu bilen bile yok. İslam ülkelerinin batıdan farkı kalmadı. Hadis-i şerifte kendini bir kavme benzeten onlardan olur buyuruldu. Bu hadis-i şerif ahlakını, ibadetlerini, yaşayışlarını İslam düşmanlarına benzeten, onların kötü adetlerine uyanlarını, haramlara güzel sanat ismini takanları haber vermektedir. Bir fikrin, bir inancın ayakta kalabilmesi, farkın devamlı gündemde tutulması ve bu farkın yaşanması ile mümkündür. Bunun için de aynı inancı taşıyan kimselerin her vesileyle beraber olmaları, birbirlerinden kopmamaları gerekir. Aralarındaki ufak tefek meseleler ayrılığa sebep olmamalıdır. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sevgiyi, muhabbeti gideren, dedikodu, gıybet gibi aşağılıklara tenezzül edilmemelidir. Yine aynı inancı taşıyan kimselerin zaruri beraberliklerin dışında farklı, bozuk inançta ve yaşayıştaki kimselerden uzak kalmaları, bunlarla sosyal aktiviteye girmeleri gerekir. Çünkü kötülükler, kötü huylar, bozuk inançlar bulaşıcı hastalıklardan daha hızlı yayılır. Bir millet kendini bozmadıkça, bunlara dikkat etmeyen, belli bir ideali, şuurlu bir inancı olmayan sıradan bir kimse durumuna düşer. İdeali olmayan davasının inancını yaşayamaz ve yaşatamaz. Kendisinden sonraki nesillere itikal ettiremez. Yaşanmayan davanın orijinalliği, farkı zamanla yok olur. Farkı kaybeden farkında olmadan kendini de kaybeder. İnandığı gibi yaşamayan, daha sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Ondan sonra da bize ne oldu, biz eskiden şöyleydik, böyleydik demenin faydası olmaz. İnsan kendini değiştirmedikçe Cenab-ı Hak verdiği nimetleri geri almaz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir millet kendini bozmadıkça Allah onlara verdiğini değiştirmez buyurmaktadır. İnsanın kendini bozulmaktan muhafaza etmesi kolay değildir. Azgın sele kapılmış kimsenin kendini koruyabilmesinden daha zordur. İnsan önce kendisini, sonra çoluk çocuğunu, sonra da çevresini kurtarmanın gayreti içinde olmalıdır. Bir Müslümanın imanını kurtarmak, 100 kafiri Müslüman yapmaktan daha kıymetlidir. Bu da ancak farkı, orijinalliği çocuklarımıza intikal ettirip bunu muhafaza etmekle mümkündür. Gençleri fuhuşa alıştırma tuzağı, sevgililer günü. Batı kaynaklı anneler günü, babalar günü gibi günler o kadar çoğaldı ki saymaya kalksak eksiksiz kalır tam sayamayız. Bu günlerin aslında çıkış sebebi araştırdığımızda hepsinin Hristiyan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Hangisinin kapağını kaldırırsanız kaldırın mutlaka Hristiyanlık propagandası vardır. Ayrıca Batı'da günah mevhumu olmadığı, olsa bile pazar günü papaza gidip 3-5 dolar vererek insanlar kendisini temize çıkarttığı için bugünlerde Hristiyanlığın propagandası yanında sevgili, aşk gibi kavramlar altında zina, fuhuş gibi her türlü ahlaksızlığın önü açılmakta ve bunlar meşrulaştırılmaktadır. Böyle milletler, böyle bir inanç sahibi kimseler için bunlar normaldir. Her din mensubu her fırsatta bir şekilde kendi dininin propagandasını yapmak, dinini yaymak ister. Her ahlaksız da ahlaksızlığını yaymak, kendine taraftar bulmak ister. Benim garibime giden Müslümanların bunlara sahip çıkması. Üstelik de dört elle sarılması, bu Müslümanların kültürlerinden, dinlerinden ne kadar uzak olduğunu veya uzak bırakıldığını gösterir. Müslümanlar yabancı kültürlere, inançlara verdiği desteğin dörtte birini kendi kültürlerine, dinlerine verseler, kısa zamanda kendi öz değerlerimiz hakim olur. Çünkü halkımızın bu değerlere yabancı değil, aşina olduğu bir kültür. St. Valentinus efsanesi. Şimdi gelelim son yıllarda iyice yaygınlaşan Sevgililer Günü, St. Valentine's Day efsanesine. Diğerlerinde olduğu gibi bunun kaynağında da Hristiyan motifi var. Sevgililer Günü'nde ismi geçen Valentin bir Hristiyan azizidir. 3. yüzyılda Roma tahtında İmparator 2. Claudius oturuyordu. Zalim adıyla tanımlanan Claudius aşırı savaş ve askerlik tutkunuydu. Her yetişmiş erkeğin muhakkak asker olmasını istiyor ve kimseye göz açtırmıyordu. Öylesine ileri gitmişti ki askerliğe engel oluyor düşüncesiyle evlenmeyi dahi yasaklamıştı. Gençler şaşkındı, kimse korkudan evlenemiyordu. İmparator tüm Romalıların 12 tanrıya tapmalarını, aksi şekilde davrananların ve özellikle de Hristiyanlarla ilişkiye girenlerin ölümle cezalandırılacaklarını emretti. Bu emre uymayanların arasında Valentinus da vardı. Gezerek dini nasihatler veriyor ve imparatorun hatalı olduğunu anlatıyordu. Sonunda yakalandı ve hapse atıldı. Valentinus'un hapiste olduğu günlerde yaşananlar efsaneye dönüşerek günümüze kadar ulaştı. Şimdi gelelim bu efsane vesilesiyle yapılan Hristiyanlık propagandasına. Hapishaneyi korumakla görevli gardiyanın kız kardeşi Julian'ın gözleri doğuştan görmemektedir. Gardiyan Valentinus'un anlattığı Hazreti İsa ile ilgili öykülerin arasında körlerin gözlerinin açıldığını öğrenince kardeşini gizlice Valentinus'un yanına getirir. Ondan yardım ister. Valentinus onu önce Hristiyan yapar. Sonunda Valentinus, Tanrı bizim için en iyi olanı yapar. Yeter ki buna inanalım der. Cüle yere diz çöker ve inanmak istiyorum yardım et der. Beraberce duaya başlarlar. Birden hücrenin içerisi altın renkli bir ışıkla aydınlanır ve Cüle haykırır. Valentinus görüyorum, görüyorum. Valentinus duaya devam etmesini söyler. Ertesi gün Valentinus ölür. Ölmeden önce de Cüle'ye son bir not yazar. Tanrı'ya hep yakın olmasını öğütler. Mektup ertesi gün Cüle'ye ulaşır. O günün tarihi 14 Şubat 270'tir. Valentinus sonradan Papa 1. Julius tarafından Porta Valentini adı verilen bir kemer kapısının altına gömülür. Şimdi orada Roma'da Praxedis Kilisesi vardır. Julia mezarın yanına pembe çiçekler açan bir badem ağacı diker. Günümüzde sevgilinin ve dostluğun simgesinin badem ağacı olması buradan kaynaklanır. Ayrıca 15 Şubat tarihi Roma tanrıçalarından Februata Juno adına yapılan kutsama töreninin günüdür. Birbirleriyle ilk kez cinsel ilişkiye girecek gençlerin adlarının yazıldığı parşömenler o gün tanrıçaya sunulurdu. Kuşların çiftleşme döneminin başlangıcı kabul edilen Şubat ayı döneminde gençler de onları örnek alarak eşleşirlerdi. Yine Roma'da 15 Şubat'ta kutlanan gençlerin aşk festivalinin özgün adı Lupercalia'dır. Geleneksel olarak hediyeler verilirdi. Bu iki tören 14 Şubat'ta birleştirildi. Günümüzdeki yorumuyla St. Valentin yani Sevgililer Günü, Roma'daki gibi sevenlerin birbirlerine sevgilerini Valentinus'un son mesajında olduğu gibi küçük kartlar ve hediyelerle sunmaları şeklinde kutlanmaktadır. İşte Sevgililer Günü. Asları bu. Bugünün özeti Hristiyanlık propagandası ve fuhuş. Hristiyanların kısır döngüsü. Aslında Hristiyan din adamları bu konuda bir kısır döngüye yakalanmış durumdalar. Dinden uzaklaşan gençleri dine çekebilmek için onların hoşuna gideceği içki, flört, zina, fuhuş gibi zararlı eylemleri meşrulaştırarak onların dine ilgisini çekmek istiyor. Bu tür ahlaksızlıklara alışan gençlik ise iyice dinden uzaklaşıyor. O hale geldi ki papalık homoseksüelliğe bile cevaz verdi. Pek çok papa resmen homoseksüel. Bu durum Hristiyanların Hazreti İsa'ya indirilen ilahi dinden ne kadar uzak olduklarının da göstergesi. Dinden uzaklaşmasınlar diye insanlık dışı her türlü kötülüklere göz yumunca da Avrupa'da aile hayatı bitti, evlilik dışı gayrimeşru ilişkiler meşru hale geldi. Mesela Fransa'da yapılan son araştırmaya göre doğan her iki çocuktan birinin evlilik dışı ilişkilerin sonucu dünyaya geldiği ortaya çıktı. Le Monde gazetesinin Fransa Ulusal İstatistik ve Araştırma Kurumu verilerine dayanarak verdiği haberine göre Fransa'daki evliliklerin sayısında son 4 yılda %6'lık bir azalma meydana geldi. son 35 yıl baz alındığında ise bu oran %40'ı buluyor. Son 40 yıl içinde dünyaya gelen evlilik dışı çocukların oranı da %6'dan %47'ye yükseldi. Evlenme yaşı da son 10 yıl içinde ortalama 3 yaş artarak erkeklerde 30'a, kadınlarda ise 25'e çıktı. 17-2-2005 milyet. Sen sevgililer günü öpüşme yarışması, bilmem ne yarışması yapar, ahlak, haya ne varsa yok edersen olacak bu. Taklit hastalığı, işin üzücü tarafı şu ki millet olarak biz de hızlı bir şekilde Batı'nın bu tür maneviyatı ahlaki ayaklar altına olan günlerine, organizasyonlarına adapte olmak için yarışıyoruz. İstemeyen de medya baskısı, toplum baskısı mecbur ediliyor. Bankalarası kart merkezlerinin açıklamasına göre sevgililer gününde geçen yıla oranda kredi kartıyla altın satışları %302 artmış. Biliyorsunuz kredi kartıyla altın alışverişleri nakite göre daha pahalıdır. Buna rağmen erkekler borç harç hediye almaya mecbur kalmışlar. İnsanımız dini günlerimiz olan bayram günlerinde bile hediye almaya bu kadar mecbur hissetmiyor. Tanzimat'tan beri Batı özentisi hastalığına yakalandık. Bu özenti her yıl ilerleyerek taklit etme şeklinden de çıkarak dinleri de dahil artık tamamen onun gibi olma şeklini aldı. Nitekim bir zamanlar Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye'yi İslamiyet'ten ayırıp çağdaşlaştırmak için nasıl Hristiyan yapmamız lazım tartışmasını başlatmıştı. Batı hayran Mithat Paşa da aynı şeyi söylememiş miydi? Bugünleri Resulullah Efendimiz zaten haber vermişti. Bir hadis-i şerifinde, yemin ederim ki bir zaman gelir siz Hristiyan ve Yahudilere öylesine tabi olursunuz ki adetlerinin peşinde karış karış onların ardı sıra yürürsünüz. Arşın arşın, saat saat, adım adım onları takip edersiniz. Hatta öyle olur ki eğer onlar keler, kertenkele deliğine girerlerse siz oranın tehlikeli olduğunu, zehirli olduğunu düşünmeyerek siz de dahil olursunuz. İmam-ı Suyuti. Cenab-ı Hak aklımızı, idrakımızı artırır da inşallah bizler bu hadisi şerifte bildirilen kimselerden olmayız. 30. ayrımın sonu, sayfa 415.